7. ayrım, sayfa 61. Gerizekalı Peter'a söylemenin ne alemi vardı? Kendine o kadar sinirlenmişti ki iç organları yerlerinde titreyip birbirine çarptı. Utançla karışık öfke, rüzgarın hızlı giden bir motosikletçinin yüzünü dalgalandırması gibi etini sarsıyordu. "O, selam Deniz, nereye böyle?" Mesela kütüphaneye diyebilirdi, koleje diyebilirdi. Gerçeği tükürüvermesinin nedeni ne boş bulunması ne de sıkıcı derecede iyi yetiştirilmiş çocukların ani yalanlar uyduramama beceriksizliğiydi. Sorulara hemen cevap vermektense söylenmesi gereken uygun cümleyi tasarlamak için küçük bir es vermeyi de öğrenmiş olduğuna göre manasız bir suçüstü endişesiydi bu. Öfkeyle yalpalayan aklı, kendini sarsan diğer öfkeleri hatırlayıp çağırmaya başlamıştı. Bütün sinir bozucu şeyler bir arada aklına üşüşmeliydi. Çünkü bu doğulu akıldı. En azından her şeyi bilen tez danışmanı Bayan Trablosi'nin, bu ismi aklından geçirince bir kere daha iç organları çarpıştı. Duruma koyduğu teşhis buydu. "Evet Denizciğim, her şeyi hep birlikte bir yumak haline getirip sonra da çıkış yolu aramak doğulu bir düşünme biçimidir. Batılı akıl sorunun parçalarını ayrıştırmak eğilimindedir. Doğulular çözüm için düşünmez. Batılılar çözüm için düşünür. Doğulular için hayat çözülecek değil, daha ziyade seyrine bakılacak bir şeydir." Yürümeye devam ederken gözlerini kapatıp kafasını iki yana hızla sallayarak gözünün içindeki kabus kaleidoskopundaki iblislerin yerleşimini değiştirdi. Gözünü açıp yürümeye başladığında Peter ve Bayan Trablosi'ye bu kez dün geceki performansıyla Tunç eklenmişti. "Deniz, operasyon yüzünden böyleysen hala konuşabiliriz." Operasyon sözcüğünün sorunu nasıl batılı parçalara böldüğünü fark etti bir anda. Onun gövdesi olası bir bebek, ilişkileri, bütün bu parçalar içinde Tunç operasyon adlı bir sorun parçasını çekip çıkarmayı seçmişti. Konuşma kötü bir radyo sinyali gibi duyulup duyulup kayboluyordu aklının içinde. "Deniz, mesele operasyonsa açıp durma o konuyu, ben unutmak istiyorum." "Ama unutmak, unutmak ne? Sen de unut ve asla hatırlama." Allah'ın belası, Peter'a söylemenin ne alemi vardı? Cebindeki gazlı beze sarılı kurumuş göbek bağını hemen oracıkta Little Clarendon sokağında herhangi bir çöp tenekesine atmak istedi. Fakat kerelerce yaptığı gibi annesinin aylar önce havaalanında cebine tıkıştırdığı ve hangi komşunun hangi kızının, hangi kız ya da oğlan bebeğine ait olduğunu hatırlamadığı göbek bağını atmaktan vazgeçip gömmek üzere Avrupa Çalışmaları Merkezi'ne yürümeye devam etti. Büyüyünce iyi okullarda okusun, büyük adam olsun diye Oxford'da gömülecek göbek bağı için belli bir kolej, belli bir branş belirlenmediği için bu mühim kararı vermek ona düşmüştü. Anne ve babası çocuğun Orta Doğu bokundan kurtulup temiz temiz Avrupa'yı bir hayat sürmesini istediklerine göre Avrupa Çalışmaları Merkezi'nden daha uygun bir yer olamazdı. Üstelik İstanbul'dakiler için Oxford kelimesi yeterliydi. Aylardır şakayla karışık telefonda sorulan "Deniz göbeği gömmüş mü?" soruları böylece bitecek, bir Orta Doğulu çocuğun daha hayatı kurtulmuş olacaktı. Ve fakat Peter'a bütün bunları söylemenin ne lüzumu vardı? Bayan Trablosi'nin bir dahaki doktora öğrencileri çay toplantısında bu saçma, komik meselenin önüne hangi ciddi referanslara sarılmış, hangi tarihsel alt metinlerle zenginleştirilmiş halde gelebileceğini düşündükçe aniden bastıran bir yılgınlıkla yolun ortasına oturmak istiyordu. Peter kesinlikle bu göbek bağı saçmalığını araştıracaktı. Öyleyse gövdenin bir belleği olduğuna inanıyor olmalılar. Pagan bir miras, muhakkak öyle. Çünkü araştırmalarıma göre İslamiyet'te böyle bir şey yok. Göbek bağının insanı geri çağıracağını mı düşünüyorlar dersin Deniz, yoksa başka bir nedeni mi? hep birlikte ellerinde bekletecekleri çayları sıkılmadan tabağın kenarına konmuş çay poşetlerinden süzülerek biriken çayın fincanların altından damlaması, ortası yenmiş üçgen sandviçlerden geri kalan ekmek parçaları, yatılı okulları hatırlatan süt kokusu, hiç yeterince temizlenmediğini düşündüğü kahve fincanları ve bütün sütlü durumun arkasında Peter'ın araştırmacı yüzü. Peter sokağın ortasında durup bir eli çenesinde, bir eli belinde "Bu konuda yazılmış bir şey var mı acaba?" diye sorduğunda Deniz'in aklından ışık hızında bunlar geçmişti. Becerebilmiş olmayı diledi. Oxford camiası için doğudan gelmiş dev bir folklorik enteresanlıklar, muazzam bir egzotik sevimlilikler yumağı olup öyle yaşayabilmeyi, bu beklentiden tiksinti duymamayı becerebilseydi. "Peki Peter," dedi Deniz. "Hadi sana iyi günler." Peter'ın göbek bağı ile ilgili sorularına ortasında kesen bu replik, kendisinden bir süredir sahne sahne izlediği Oxford nezaketinin kayboluşu sürecinin son perdesiydi. Bundan ürküp başını salladığında Tunç yeniden gözünün içindeydi. Unutmaktansa seni tam olarak neyin rahatsız ettiğini, herkes her şeyi durmadan hatırlamakla meşgul bu şehirde. Bu Allah'ın belası memlekette hiç kimsenin hiçbir şeyi unutmasına izin yok. Bu ne cüret? Sana soruyorum Tunç Bey. Neyi soruyorsun anlamadım ki. Biz neyi konuşuyoruz şimdi? Tuğlaları konuşuyoruz. Ne tuğlası? Bütün tuğlaları. Özellikle de kiremit tuğlaları. Hepsi tek tek konulmuş, üst üste, yüzyıllar boyunca, sinir bozucu bir sabırla, yerlerinden hiç oynamayacaklarına kesin kes bir inançla. Yoksa neden sabredilsin ki? Nereden biliyorlar? Hiç kimsenin, hiçbir şeyin onları yerinden oynatamayacağına inanmaya nasıl cüret ediyorlar? Ben bunu anlamak istiyorum Tunç Efendi. Senin canını sıkan ne? Neden şimdi bunlardan bahsediyorsun? Boş ver. Bence sen bu Paris işini düşün. Kendi öfkesinden bitkin, kiremit tuğlaların yüzünün yanından yürüyüş hızında akıp gidişini izledi gözünün kenarıyla. Herkesin nefret ettiği kapalı havasına aşık olduğu, onu yıllardır dünyanın geri kalanından, binaları, kitapları ve merakı kutsayan insanlarıyla saklayan bu sorular başkentine, şehrin her şeyine kızıyordu. Hiçbir yemek yapılamayan kaba saba sebzelerine, ayakkabıları ayaklarına hep büyük gelen genç kadınlarına, açıldıkça anlamsızlaşan etleriyle bütün kadınlara, bir kadına bakarken yakalanmamak için kendini hadım etmiş erkeklerine, sokak başlarında yine de iyi günler diyerek almadığın Big Issue dergisi için seni affeden, sınıf öfkesinden eser barındırmayan kibar evsizlere, pazarları Harry Potter'ın çekildiği tarih okulunun binasını ellerinde haritalarıyla arayan Japon turistlere, gıcır gıcır pahalı ayakkabıları ve son model cep telefonlarıyla gruplar halinde dolaşan erkek Arap öğrencilere, tatsız tuzsuz giyinen bütün akademisyenlere, hep bir hata yapmış gibi yürüyen uzak doğulu kız öğrencilere, tez danışmanı Bayan Trablusi'nin her görüşmede çimdikler gibi sokuşturduğu laflara, kimsenin eğlenmediği ama herkesin sarhoş olduğu partilere, kendisi durmadan herkesin ismini unuturken kimsenin birbirinin adını unutmayışına, dipnotlara, yalandan uzatılmış bibliografyalara, istisnasız olarak tamamı İngiliz humoruyla süslenmiş ilanlara, Bayan Trablusi'nin Christ Church binasına bile taş çıkartan özgüvenine, çocuklarını kışın doğru dürüst giydirmeyen İngiliz kadınlara ve onlara özenip çocuklarını hasta eden Orta Doğulu kadınlara, kemirip durduğu mozzarella ve kurutulmuş domatesli sandviçlere, Bayan Trablusi'nin her konuşmada dudağını bükerek "demek öyle" deyişine, "özür dilerim, teşekkür ederim" laflarının şehrin sokaklarını dolduruşuna, Amerikan sağlık dergilerinden fırlamış gibi görünen kürek takımı öğrencilerine, yayık aksanlarını İngiltere'ye geldikleri için düzeltmeye çalışan Amerikalı öğrencilere, hastalıklı bir titizlikle büyütülen ve üzerine basılmayan kolej çimlerine, ve politik nezaket gereği bütün bunları hiç düşünmüyormuş gibi yapan herkese. Peki o zaman niye hala buradaydı? Bunca öfkeye rağmen. Oxford'da kalmak sadece zorunlulukla açıklanabilecek bir şey değildi. Kurallardan ibaret bu şehir, dışarıdaki sonsuzluktan daha ılıktı. Durdu. Gördüğü uzun süredir gözünün unuttuğu bir şeydi. Daha aklından geçmeden ağzından çıktı cümlesi. Ne güzel. Sonsuz bir bolero'nun sonsuz porteleri gibi ilerleyen kiremit duvarlar bir noktada kesilmişti. Sol yanında bir yıkıntı, şehrin gövdesinde güzel bir yara izi gibi belirmişti. Projenin adı Radcliffe Observatory Quarter. İnşaatı yaptıran Oxford Şehir Meclisi. Proje sorumlusu, proje sorumlusunun telefon numarası, onu bulamazsanız başvuracağınız kişinin telefon numarası, onu da bulamazsanız e-mail atacağınız adres. Oxfordlular bu yara izinden paniğe kapılıp şehrin tepelerine yıkılacağını sanmasın diye inşaatın girişine bütün ayrıntılar yazılmış. Saplantılı merak sahibi kişilerin sıkıntısının giderilmesi için lüzumundan fazla bilgi ile en az 3 telefon numarası verilmişti. Yıkılıp kırıldıkça biçimsizleşen duvarlar uzaktaki bir gezegenin tanıtım broşüründen kesilip Woodstock Caddesi'ne yapıştırılmış gibi duruyordu. Güçlü ve kusursuz görünen bütün binalar her gün insanlara onlarsız da ayakta kalacaklarını söylerken bu yıkıntı şefkat bekler gibiydi. Yıkıntı Oxford'un hayranlığa doymuş binalarının ortasında sakat bir çocuk gibi sevilmek için insanın içinden, gözünden bir şey eklemesini bir hikayeyle kırık, yamuk, bozuk halini güzelleştirmesini bekliyordu. Şehir, yıkıntıyı utanıp kapatmaya çalıştığı bir yanlışlık, bir kabalık, bir sapkınlık olarak gördüğü için etrafını çevrelemiş, tertemiz portatif bariyerler yerleştirmiş ve inşaatın girişine iki portatif nöbetçi kulübesi ile bir duyuru koymuştu. Yayalar ve araçlar, geçerken lütfen geçiş kartlarınızı gösteriniz. Deniz iki kulübeyi de kontrol etti. Bekçiler öğle arası vermiş olmalılardı. Ayaklarının çok eskiden hatırladığı engebeli zeminde, tam olarak hatırlamadığı, geriye sadece bir duygu tülü olarak kalmış neşeli serüven ihtimalinin peşinden gider gibi yürüdü. Elleri çok eskiden, çocukken yaptığı hareketleri hatırladı. Dizlerinde açılıp açılıp kapanan yaraların yerleri tatlı tatlı kaşındı ve tozlu toprağı eşelerken tırnaklarının içine yıllar sonra ilk kez toz toprak doldu. Birdenbire şehrin dışındaydı, kendi içinde, içine ait bir yerdeydi aniden. Göbek bağını yıkıntıların arasına gömdü ve içinden sözcüklerini bir daha tekrar edemeyeceği bir karmaşıklıkta sırasız bir dua geçirdi. Yıkıntılarla insanın kendisi gibi olmasıyla, kader ve unutmakla ilgili bir dua. Kırıntılar halinde, yıkıntılar halinde bir duaydı bu. Kahramanca ve orijinal bir şey yapmış olmanın haklı gururuyla ayağa kalktı ve ellerinin tozunu çırpıştırarak güneş ışığında on binlerce kez çoğalttı. Toz bu şehirde başka bir gezegenden kopup gelmiş yabancı bir madde gibi duruyordu. Toz gezegeninden yanlışlıkla dünyanın bu tarafına, bu öteki gezegene düşmüş bir kimyasal madde. İnsanın aklını karıştıran, yüzleri tanınmaz yapan, kapatan, isimleri birbirine karıştıran ve her şeyi uzakta, çok uzakta oluyormuş gibi gösteren toz, denize ait olduğu gezegenden gönderilen bir mektuptu. Her şeyi berraklaştıran bir bulanıklık. Ellerini, tozlarını cebine sokup gidecekken durdu. Aynı noktaya döndü, cebinden küçük, kare bir kağıt çıkardı, baktı. Boynu öne doğru, dışarıdan ancak çok dikkatli bakınca görülebilecek kadar dar bir açıyla kırıldı. Kağıdı buruşturdu ve göbek bağını gömdüğü deliği tekrar açıp onu da aynı yere koydu. Toprağı tekrar kapattığında elinde siyah noktacıklar olarak Karnının karanlığı içinden çekilmiş fotoğrafın mürekkep izleri vardı. Ultrason kağıdının avucunda bıraktığı izleri, çocukluğundan da eski bir bilgiyle hiç düşünmeden hızlıca ellerini toza bulayarak temizledi. Toz, parmaklarının ucuna, avucunun içine yapıştırdığı bütün noktacıkları sıyırıp, dişleyip alana kadar sürttü avuçlarını birbirine. Toz mürekkebi sıyırdı, toz temizledi. Eve döndüğünde Sıla'ya yazdığı mektubun sonuna şöyle yazdı. Kadında zaman geçmez. Sakın günün birinde iyileşmek için zamana güvenme. Göbek bağıyla yazılan kaderi değiştirmek için insanın başına bir şey gelmeliydi. Acayip bir şey, güçlü bir şey. Başka bir hayata çengel atıp kendini iki hayat arasında bir halatta kaydırıp öteki tarafa geçebilmek için. Bu şehirde insanın başına hiç acayip bir şey gelemeyeceğini, bu yüzden de yaraların bu şehirde unutulamayacağını düşünürken kapı çalındı. 3 Ağustos 1982, Şatila. Filipinam, tatlı kıbbem. Beyrut'un anneni kendine benzettiği günü anlatmalıyım sana. O gün bacakları olmayan 12 yaşında bir çocuk, elleriyle koşarak kendini kurşunların ortasına atmıştı. Biri daha Beyrut'un yazdığı kaderini tekmelemişti. Savaşın en şefkatli yanı budur. Kendini kapıp koy vermek isteyenlere kucağını açar. Uyku gibi yumuşak, kan kadar ılık bir gürültü kucağı savaş. Eriyip gitmek isteyenlerden hesap sormayan boz bulanık bir toz yatağı. Babanın işi Filipina, İnsanları inatla hayatta tutmak ama buradan çekip gidecek tek yeri ölüm olanları, bir gün bu ılık yolculuğa çıkmaya karar verdiklerinde sessiz bir hürmetle izlemek gerektiğine inanıyorum. Giden bir çocuk olsa bile. Hepimiz onu kurtarmak için yapmamız gereken şeylerin hareketlerini yaptık Filipina. Aptal seyircilere aptal oyuncuların oynadığı aptal bir oyun gibiydik. Kadınlar ağlayıp saçlarını çekiştirdi, erkekler kollarını ve seslerini büyük büyük hareket ettirdi ve ben ellerimle bir şey yapmaya çalışan bir doktoru taklit ettim. Kurşun ensesinde derin bir sıyrık açmıştı. İncecik bir ense, tıpkı diğer çocuklarınki gibi tam ortasından yukarı doğru çok bakarsan kırılganlığıyla insanı kahırdan ağlatacak yumuşak bir oyuk. Kurumuş bir dere yatağına benzeyen bir oluk vardı. Çocukta başka bir şey görünmüyordu. Sadece yorgun ve tükenmiş bir askerin uykusu içinde yalvarıyordu boynu. Durmadan düşüyordu. Çocuğu seve seve ölüme bıraktık Filipina. Biz bu topraklarda yaşayanlar hiçbir şeyi sessiz yapmayı beceremeyiz. Dolayısıyla biraz gürültülü oldu. Ama sonunda öldü ve ben rahatladım. Çocuğun adı bir türlü aklıma gelmiyordu Filipina ama kim olduğunu hatırlıyordum. Doktor olduğum için olmayan bacaklarının hikayesini hatırlamam gerekirdi belki ama ben gövdesinin üst tarafıyla ilgili olanı biliyordum. Bir amcası vardı bu çocuğun. Tabii ki onun da adını hatırlayamıyorum. Ama sanırım 1948'de Filistin'i ilk terk edenlerden biriydi. Denizciydi bu adam. Sadece bir kez gelmişti Şatila'ya ve bu çocuğa İspanya'dan bir oyuncak getirmişti. İp atlayan sarı plastikten bir ayı. Pilli şeylerden. Bundan nefret ederim Filipina, haberin olsun. Sakın bana uzaklardan pahalı oyuncaklar göndermeye kalkma. Çünkü uzak, zengin ülkelerden gönderilen hediyeler çok acıklıdır. Yoksul evlerin iyiden iyiye kolunu kanadını kırar böyle hediyeler. Evdeki her şeyden, hatta bazen herkesten daha kıymetli göründükleri için evdekilerin şavkını söndürüp kendi başlarına bir ışık yaratırlar. Evin geri kalanı artık daha karanlık olur. Üstelik çocuk ne zaman oyuncağını eline alsa, acaba sadece bu topraklarda mı öyle bu? Biri mutlaka çocuğa kızar. Dikkat et, dikkat et. Millet birbirini öldürürken, Allah'ın belası oyuncak her şeyden daha kıymetli gibi görünür. Bu yüzden sevmem kıymetli oyuncakları. Çocukları kıymetsizleştirmekle kalmaz, bütün aileye de sanki başka dertleri yokmuş gibi kadersizliklerini hatırlatan bir bildiri okur bu oyuncaklar. Çok mu acıklı oldu? Ama bana sorarsan çocuğu bu ayı öldürdü. Bu plastik ayının bir keresinde kliniğin önündeki taş zemine oturup göstermişti bana. Ayakları kısacıktı. Yok gibi. Tıpkı çocuğunki gibi. Annesinin oyuncağı evden çıkarmasına kızacağını bildiği için acele ediyordu. Belki de ancak Doktor Hamza'ya gösterirse bu zırva oyuncağı evden çıkardığı için meşru bir gerekçesi olacaktı. Ayı metal bir ipi başının üzerinden sonra da ayaklarının altından geçiriyor. Metal ip alttan geçerken ayı havaya kalkıyordu. Çocuk gömleğinin içinde taşıyordu ayıyı ve elleriyle yürüdüğü için plastik şeyi ellemeden önce avuçlarını üstüne siliyordu. Ayı yüzündeki sırıtmayla çalışmaya başladığında çocuk yarım gövdesini yana yatırıp yanağını eline dayayıp izlemeye başladı. Ben de yanına yattım, bacaklarım utanç verici uzunluktaydı. Çocuk epey sonra korkunç bir rüya görmüş gibi belerterek gözlerini baktı. Pilleri bitince, Filipinam, tatlı kıbbem, çocuğa o anda bacakları yerine bir kutu pil verseler alırdı. Sanırım bacaklarını kaybettiğinde içine kaçan bir yetişkin ona pil meselesini halledebileceklerini söyledi ve çocuk yeniden dayadı yanağını avcuna. Ayı hala atlıyordu fakat yarımın yarısı çocuk gözlerimin önünde ihtiyarlıyordu. Sonra dedi ki, ben düzeltti, biz hiç gidemeyeceğiz değil mi İspanya'ya? Büyüklere yalan söyleyebilirim ama çocuklara. Bilmem, günah gibi geliyor, Tanrı'ya değil ama çocuklara inanıyorum Filipina. Ne kadar keskin olduğunu bilmeyen bir bıçak gibi baktı bana. Sonra ayıya, binemeyeceği bir uçağın bileti gibi sırıtıp duruyordu ayı. Ayı bir kader kuyusu. İçine çekti onu, gördüm. Boğuldu, gördüm. Döver gibi plastik şeyi, kıçındaki düğmeyi ofa getirdi. İçine kaçmış yetişkin ona hiçbir zaman İspanya'ya gidemeyeceğini net bir dille anlattı.